Ayrım 39, sayfa 522. Turse'nin uyanışı. Maymana ilinde gün ağarmaya başlıyordu. Sırt üstü dümdüz yatmış olan Tursen, sırtı da öylesine genişti ki çarpuyu bir kenarından öbürüne kaplıyordu, kabaca yontulmuş ağaç kütüğünü andırıyordu. Gözlerini açtığı zaman gördüğü bulanık, solgun, kül rengi ışık, her sabah şafaktan şafağa karşılaştığı aynı renk tonundaydı. Ne bir saniye daha erken ne daha geç diyordu ona gördükleri. Uyanışın mahmurluğu içinde odanın loşluğu kadar bulanık olan bilinci duyularının üstünde yüzüyordu. Odanın yalnız tavanını seçebiliyordu. Boz bir alan, girintili çıkıntılı. Çarpoyun baş ucunda sağına ve soluna dayalı duran iki baston, kara birer çizgi halinde Tursen'in dünyasını sınırlıyordu. Her sabah olduğu gibi. Avluya açılan dış kapı usulca kapandı. Tursen'in abdest alması için rahim çeşmeden su getirmeye gidiyordu, her günkü gibi. Ve Tursen böylece kendi bedeninin cenderesine sıkışmış yatıyordu bekleyerek. Uzun, çok uzun zaman bekleyecekti, cenderenin somunları birer birer gevşeyinceye dek. Her şey her sabah olduğu gibiydi. Ama yine de bu yarı uyku halinde aklının gömülü kaldığı bu yarı karanlıkta ağır bir sıkıntı duyuyordu yüreğinde. Çevresinde ve kendi içinde bir yalan dönüyor, bir tuzak kurulmuş gibi geliyordu ona. Işık, eşyalar, baça, kendi bedeni, her sabah bu saatte bulundukları durum ve yerlerde olmakla beraber aynı değildiler. Bir tutarlılık, denge, güvenlik kalmamıştı bütün bunlarda. Derken Tursen'in zihni birden aydınlanıverdi. Uraz yoktu. Tüm gücünü ve istemini işe koşarak doğrulup kalkmaya çalıştı Tursen. Ama bedeninin hiçbir parçasına, hiçbir kasına söz geçiremedi. Bu korkunç çabasına karşılık sadece yüreğinin çılgınca çarptığını duydu. Tüm varlığını bir tiksintidir kapladı. Güçsüzlüğünden ötürü değil, hiç yakınmadan ve acınmadan ona katlanmayı öğrenmişti. Utancı, çok iyi bildiği bu durumunda böyle bir davranışın hiçbir sonuç vermeyeceğini de bildiği, bilmesi gerektiği halde kendisini tutamayıp bu çabaya girişmiş olmasındandı. Duyduğu öfke, acı ve şaşkınlık, katlanılması gerekene sahici bir insan gibi katlanmak yürekliliğine, sabrına baskın çıkmıştı. Tursen başı dönünceye, kendini kaybetme sınırına gelinceye dek soluğunu tuttu. Böylece düşünce ve duyuyu yok etti kendinde. Yeniden soluk almaya başladığında bu davranışının ürünü olan huzur, bilgelik, yüksek düzeyde bir gurur yeniden benliğini doldurmuştu. Bir gün önce kendisini bir yandan bir yana savurmuş, alt üst etmiş olan heyecan çalkantılarını ansadı. Düştüğü o yanlışlar, korkular, umutsuzluk ve çılgınlıklar, hiç kendimde değildim diye düşündü. Uraz'la ve Uraz ile birlikte yaşıyordum. Evet, yaptıklarının özürü buydu belki de. Bu yaşlılığında öylesine güçlü, yepyeni, bilmediği bir duygunun belirmesi. Ama artık bu duyguyu bildiğine, öğrenmiş olduğuna göre, yakışık almayan böyle bir iç kargaşasına bir kez daha kendini kaptırmaya hakkı yoktu artık. Elinde olmayan bir olayı hiç sarsılmadan kabullenebilen insan, gerçekten insandır ancak diye düşündü Tursen. Sevilen bir kimse söz konusu olduğunda bunu yapabilmek çok daha zor, bunu da anlıyorum. Ama olsun, sevginin sevinç ve acıları da bu kuralın dışında değildir. Bu duygular da dünyada güneşin aydınlattığı, gecenin kararttığı ne varsa onun bir parçasıdır. Başına ne gelirse gelsin kabullenmeye, yüreğindeki kaygı ve korkuları bastırmaya, alt etmeye ant içti Tursen. Kendisine ant içti ve tüm evrene, egemen olana. Ancak ondan sonradır ki Uraz'ı düşünmek iznini verdi kendisine. Ve bedeninin tutsaklığı içinde oğlunun bir önceki günkü davranışlarını büyük bir dinginlikle belleğinde izledi, çok yüksek bir kalenin tepesinden bir yabancıyı gözler gibi. Şölen bitmek üzereydi, her şey düzene girmiş, bol bol yenilip içilmişti. Dudaklar, sakallar, hatta bazı kişilerin kol ağızları yağ içinde parlıyordu. Baharat, koyun budu kızartması, şiş kebabı, kesmik ve ayran kokuları havuzun ve konukların üstünde havada yüzüyordu. Maymana valisi Salih'in zaferini kutlamıştı. Sonra da Osman Bey. ilin Buzkaşı başkanı yarışmayı kazanmış olan Chopendoz'dan kral filamasını törenle almıştı. Filamayı gelecek yıla kadar saklayacak, zamanı geldiğinde yeni yarışma için onu Kabil'e geri götürecekti. Tursen'den başka hiç kimse artık Uraz ile ilgilenmiyordu. Uraz şiltenin üzerine dimdik oturmuş, başını arkaya atmıştı. Herkesten kaçırdığı yüzü akşamın altın saçaklı, mercan kenarlı, ilk bulut gemilerinin yüzmeye başladığı gökyüzüne dönüktü. Tursen o anı neden böylesine canlı ve güçlü olarak ansıdığını sordu kendi kendisine. Başardığı işten sonra Uraz'ın nihayet iç huzura kavuştuğunu ve ömrünün sonuna dek bu huzur içinde birlikte yaşayacaklarını mı sanmıştı? Benim yaşımda bile insan olanaksız olanın olabileceğini yine de ummak mı istiyor? Bu olanaksız olanı her şeyden çok bir gereksinme duyduğunda diye düşündü Tursen. Gölgeler aydınlanıyordu, tavanı daha iyi seçebiliyordu şimdi. Gözlerini kapadı, gönül gözü tam özgür kalabilsin diye. Uraz'ın yüzü hep göğe doğru dönüktü. Peştu reisinin arkadaşının elleri davula türkü söyletip oynatmayı o denli iyi bilen yabancının kendisine doğru geldiğini görmedi. Tursen hiç hoşlanmamıştı bu adamdan. İşinin, durumunun, sınıfının ne olduğu belirsizdi. Gezginci bir çalgıcı mı? Değil. Bir savaşçı tüfeği vardı omuzunda. Reisin koruyucularından biri mi? O da değil. Aşiret reisiyle çok ahbapça konuşuyordu. Kendisi de bir reis mi? Neyin? Davranışlarında evi barkı olmayanların serbestliği, umursamazlığı vardı. Üstü başı da öylesine. İşi gücü olmayan takımından mıydı? Neyle geçiniyordu öyleyse? Upuzun vücudunun hareketlerindeki rahatlık, başını tutuşundaki gurur, yüz çizgilerindeki sertlik, bir asalağın ki, bir dilencinin ki değildi. Hele o gülen gözleri. Bu gözler Tursen'i özellikle tedirgin ediyordu. Çünkü hiçbir şeye, hiç kimseye saygı duymayan bir gülüştü bu gözlerdeki. Uraz havuzun çevresini dolanırken sanki aralarında gizli bir ortaklık varmışçasına ona seslenmek, o savaş çığlığını atmak hakkını nereden almıştı bu adam? Ve Uraz'ın o ana değin gergin ve sert olan yüzü neden bu yabancıyı görünce birden yumuşayıp neşelenivermişti? Tursen o anda duyduğu kaygıyı ansıdı. Bir ön sezimiydi. Öyle de olsa ne önemi vardı? Yabancı adam gelip topukları üzerine çöktü. Uraz bir kolunu onun boynuna dolayıp, ''Ne mutlu bir rastlantı, hayat al, ne mutlu bir rastlantı!'' diye bağırdı. Yabancı adam yanıtladı. ''Sana önceden söylemiştim Chopendoz, nerede iyi yemek, iyi eğlence, iyi para varsa beni hep orada bulursun.'' Bir koç dövüşünden, tek boynuzlu bir hayvandan, bir düğün alayından söz etmeye daldılar sonra. Giderek Hayatal sesini çok alçalttı. Tursen ne konuştuklarını duyamadı. Adam sözünü bitirdiğinde Uraz'ın gözleri akşam karanlığında iki ateş böceği gibi parladı ve dudaklarında bir kurt gülüşü belirdi. ''Peygamber hakkı için'' dedi, ''bana güvenebilirsin.'' Hayatal havuzu dolanıp öte yanda Tursen'in tam karşısında oturan Peştu reisinin yanına gitti. Kulağına kısaca bir şeyler söyledi. Bunun üzerine reis geniş, neşeli bir kol hareketiyle Uraz'ı selamladı. Sonra öbür konuklar gibi o da Osman Bey'e veda etmek için yerinden kalktı. Bu konuk kalabalığını uğurlamadan önce Osman Bey, ''Hepsi gittikten sonra'' dedi, ''bizim orada kendi aramızda şöleni tamamlarız.'' Tursen gereği gibi teşekkür etti Osman Bey'e ama Uraz hiç ses çıkarmadı. Tursen çok alçak sesle sordu, ''Niye susuyorsun?'' Uraz derinliğine dalınmaz, kıpırtısız bakışlarını babasına dikti. Kendi geleceğine bakan bir adamın bakışlarıydı bunlar. ''Ben burada olmayacağım'' dedi. ''Göğsü fişekli reisle birlikte gidiyorum. Üç ilde buzkaşı mevsimi başlamak üzere. Bu oyunlara onun adına girip kazanacağım. Bir prens aylığı alacağım. Kazandığım bütün ödüller de bana kalacak. Bundan önce hiç at yarıştırmamış. Her şeyi bana bırakıyor. Sakat olduğum halde, sakat olduğum için.'' Peştuğuların başı Osman Bey'in yanına giderken Uraz'ın önünden geçti ve gülümsedi ona. Sakalı yağ içinde. Uraz fark etmedi bunu. Tursen'i anlatıyordu. ''Çok eskiden beri ünlü çopendozlar olmuştur. Sen en büyüklerinden birisin. Ama bacağı kesik bir çopendozun buzkaşıyı oynayıp kazandığını duydun mu hiç? Eh, bundan geri böyle bir çopendoz olacak işte. O da Uraz. Ve peygamber hakkı için gelecek yıl kral filamasını bugün aldığı gibi alacak, cahil ile.'' Uraz sustu. az buçuk soluğu kesilerek. Onun sesi yerine bir başka ses duyuldu bu sırada. Hayat alın sesi. Birden Uraz'ın yanı başında belirmiş, bir elini onun omuzuna koymuştu. Atların dinlendiği sıcak mevsimlerde de diyordu, çarşıdan çarşıya, koç dövüşünden deve dövüşüne, bir şölenden öbürüne dolaşırız. Tüm doğum, cenaze ve düğün törenlerini de. O sırada Peştu reisi atına binip yanlarına gelmişti. Bir seyis de Uraz için cahili getirmişti. İkisi at üstü de yan yana uzaklaştılar. Hayatal da uzun kuru bacaklarıyla onların ardından gitti. Sonu gelmez yürüyüşlere alışkın. Seher vakti soğuktu. Yorgan ve örtü yığını altında Tursen'in vücudu buz kesmişti. Ama yüzüne bir sıcak basmıştı, nemli ve sağlıksız. Uraz çekip giderken duyduğu utanç aynı zorluğu ve acımasızlığıyla şimdi yeniden yatakta yatarken üzerine çökmüştü. Böyle birdenbire kaçarcasına gidiş, atının üstünde bir çuval gibi oturan o aşiret reisi, hele o arkadaşı, sırıklar üzerinde yürür gibi yürüyen o kim olduğu belirsiz dilenci, silahlı serseri, hangi oyunların oyuncusu, hangi pazarlıkların aracısı, hem Uraz hem onun kanından olanlar için ne onur kırıcı bir durum. Tursen kafasına dolan bu düşünceleri dağıtmak gereğini duydu, gözlerini açtı. O da aydınlanmıştı. Tepesindeki tavan hepten açığa çıkmıştı. Çatlak çatlak çizikler içinde lekelerle beneklenmiş. Şafaktan şafağa sayısız kez ufku bu sıvalara dökülen tavanla sınırlanmış olarak uyanmıştı. Ama şimdi bu sabah onu kendi yaşlılığını yansıtan bir ayna gibi gördü. Çatlaklarında ve ıslak lekelerinde kocamışlığının çizgilerini buldu. Tavandaki bu yansı onunla konuşmaya başladı. ''Nedir bu kaygılandığın? Kime yönelik? Uraz'a mı kaygılanıyorsun gerçekten? Suçu ne onun? Kime haksızlık ediyor? Sadece kendisine. Bundan da emin misin ama? Burada kalması daha mı iyi olurdu dünkü yaptıklarından sonra? Öyle mi diyorsun gerçekten? Yaptıkları büyük başarıydı kuşkusuz. Ama çok yakışıksız bir davranıştı da. Malikane'nin efendisi hiçbir zaman unutmayacak bunu.'' Öbür baylar, hanlar ve benzerleri de. Tursen tavana bakmaktan ve oradaki ikinci benliğine akıl danışmaktan vazgeçti. Şimdi kendi başına düşünüyordu. Sadece Peştu reisi Uraz'a yardım elini uzatmış, ona ikinci bir şans tanımıştı. Aslında reis de değil, öbürü, sırık bacaklı adam, davulcu, tüfeği işlemeli, boşta gezer. Reise akıl veren o şaşılası öneriyi yapmasını kulağına fısıldayan Hayatal idi. Ne bilirim diye düşünüyordu Tursen. Belki de bu olup bitenlerden ötürü 100 yıl sonra eşi benzeri olmayan tek ayaklı bir çopendozun öyküleri anlatılacaktır. Ben oğluma ne sundum ki? Bir çift koltuk değneğiyle ahırlarda bir iş. Tursen'in çevresindeki ışık seher vakti titreşimlerine girmişti. Uraz Peştuğuların orada uyanışını hayal etti. Hindu kuşun öte yakasına özgü görenekleri, dilleri ve yüz çizgileriyle gelip bu ile yerleşmiş olan aşiret, derin vadilerin, yüksek dorukların insanları. Bu düzlük topraklarında, bu otlar diyarında kök salmayı başarmışlardı. Oysa Uraz'ın acı pelinler kadar bu bozkırın çocuğu olan Uraz'ın ne evi ne ocağı vardı. Kaderin ne garip bir cilvesi. Tursen'in gür kaşları çatıldı, kalın dudakları büzüştü. Bu alın yazısı gerçekten yeni bir şey miydi Uraz için? Onun ne zaman nerede durduğu, yerleştiği görülmüştü ki? Buzkaş ile yalnız bir kurt gibi hep tek başına yarışmıştı. Hangi bay en çok para verirse onun hesabına. Ölü mevsimlerde de 3 ili dolaşırdı, oyunlarda, dövüşlerde bahse tutuşarak. Hiçbir zaman bir malı bülkü olmamıştı, bir atı bile. Öyleyse, dedi Tursen kendi kendine, öyleyse. Uraz için hiçbir şey değişmiş değil. Kendisinde de bir değişiklik yok. Her insanın kaderi kendinde, kendi içinde saklı demek ki. Odada loşluktan iz kalmamıştı, Tursen'in zihninde de öyle. Muki için de durum böyle diye düşündü Tursen. Düşüncesi geleceğe doğru kaydı. Baş seyisimin kızıyla evleneceği için Muki'nin düğününde bulunacağım. Uraz'ın katılacağı buzkaşilere de babası olduğum için gideceğim. Ve her sabah atları dolaşacağım. Çünkü ben de öyle yapılmışım. Tursen birden düşünmeyi bıraktı. Sabahın artan ısısıyla eklemlerinin yağlanıp yumuşaması, kol ve bacaklarının gevşemesi, hareket yeteneğini yeniden kazanması gereken saat gelip geçmişti bile. Işığın niteliğinden anlıyordu bunu. Yerinden kımıldamaya çalıştı. Boşuna. Onca heyecan, onca yemek, az bir uyku dedi kendi kendine. Evet öyle. Hiç durmadan gece geç saatlere dek oturmuştu. Yemeklere hakkını vermiş, konuşmaları aksatmadan sürdürmüştü. Konuklar dayanıklılığını övmüşlerdi. Ama şimdi ne büyük bir bedel ödeyecekti bunun için. Bilgelik, huzur, zihin açıklığı uçtu gitti Tursen'den. Gövdesini yerinden kıpırdatma, kaldırma çabasına girişti öfkeli, korkmuş ve şaşkın. Çabaladı da çabaladı ama sadece kollarına söz geçirebildi. Yatağa dayalı duran bastonları kaptı, hiçbir şey yapamadı onlarla da. Bu sabah beni ne ahırlarda ne de avlularda göremeyecekler. Oysa her zamandan çok bu sabah oralarda gözükmem gerek. Gülümsemeleri görebiliyor, söylenecekleri kestirebiliyordu. Bir gece bir şölende bulunmaya görsün. Ahırların başı ertesi gün yatağından çıkamıyor. Kendisini hiç saymayacaklar bundan böyle. Hiç korkmayacaklar ondan. Büyük Tursen'in işi tamam. Sofadan bir su şırıltısı geliyordu. Rahim her sabah yaptığı üzere testiye su dolduruyordu. Elinde olmayarak Tursen'in boğazından boğuk acılı bir çığlık koptu. Baça, gel buraya baça. Rahim'in duyduklarına inanmayan, korkmuş, bunun içinde her zamankinden daha çocuksu sesi yükseldi. ''Beni mi çağırıyorsun? İzin veriyor musun?'' diye soruyordu. ''İşittin ne dediğimi, domuzun oğlu!'' diye homurdandı Tursen. Kapının tokmağı yavaş yavaş çekine çekine çevrildi. Kapı bir parmak, bir parmak daha açıldı, yarıya gelince durdu. Rahim ilkin tepesine bir bez parçası sarılmış küçük yassı suratını soktu aralık kapıdan içeri. Ardından da yırtık pırtık çapanının sardığı sıska omuzlarını. Sonra odaya girdi ve taş kesilmiş gibi eşikte dondu kaldı. Güçsüzlüğünü ve kocamışlığını böyle gözler önüne sermenin utancı ve içine itildiği, kıstırıldığı bu onur kırıcı durumu bir an önce sona erdirmek için duyduğu öfkeli sabırsızlık ağız dolusu saymaya, küfretmeye dönüşmek üzereydi. Ama tam ağzını açacakken Tursen Rahim ile göz göze geldi. Bu gözlerin anlatımından beklenmedik bir sonuç çıkardı Tursen. Tam bir kesinlikle. Baça'nın bu denli korktuğu Tursen'in kendisi değildi. Kutsal yatak odaya girmek hakkının ansızın verilmesinin doğurduğu, saygılı, şaşkın bir korkuyla çocuğun gözleri böyle iri iri açılmış ve daha çukura kaçmış, daha yaşlanmış bir görünüm kazanmıştı. Bu denli büyük bir saygıyı hiçbir şey hiçbir zaman azaltamaz diye düşündüğünü şaşırarak fark etti Tursen. Yaklaş dedi. Rahim başı iyice öne eğilmiş çarpayın yanına geldi. Şu örtüleri al yere at dedi Tursen. Baça dediğini yaptı. Ayak bileklerimi, dizlerimi, kol ve omuzlarımı güzelce ov bütün gücünle dedi Tursen. Rahim bu dediklerini de yerine getirince yeni bir buyruk daha verdi. Tüm yastıkları, yorganları arkama yığ. İyi, şimdi tut ellerimden, kaldır beni. Çarpoyun tahta çerçevesine dayanıp arkaya doğru gerilerek küçük Baça var gücüyle efendisini kendisine doğru çekmeye başladı. Tursen ensesinin sonra bel kemiğinin yedeğe alınıp yavaş yavaş çekildiğini, kurtulduğunu hissetti. Şöyle bir davrandı, belini kırarcasına kalkıp oturdu. Kasları ısınıyor, eklemleri çözülüyordu ama ayaklarını yere indirebilecek denli değil. Tursen avuçlarıyla çarpoya abanıp kendi ekseni üzerinde dönerken Rahim de bacaklarını birer birer tutup aşağıya sarkıttı. Yaşlı çopendoz zorlu bir soluk aldı. Son bir utanca daha en kötüsüne katlanması gerekiyordu. Küçük bir çocuk gibi giydirilecekti şimdi. Giysilerimi getir dedi dişler arasından. Rahim kapı arkasında iri bir çiviye asılı şalvarı almaya gitti. Şalvar bu oldu, Tursen'in bacakları kolayca geçti paçalarından. Ama kalçalarından yukarı sıyırıp beline çekmek zorluk çıkardı. Tursen iki bastonuna dayanarak gövdesini bir parmak olsun çarpoydan kaldırabilmek için boşuna çabaladı. Çok uzaklardan gelirmişçesine hafif ince bir ses duyuldu o zaman. Sağa eğil biraz, az biraz, azıcık. Tursen söyleneni yaptı, kumaş kalçasını sıyırarak yukarı çekildi. ''Şimdi sol yanına ne olur?'' diye fısıldadı incecik ses. Tursen bunu da yaptı ve yeniden tam oturur duruma geldi. Şaşılası becerikli parmakların belindeki uçkuru ve öndeki yırtmacın kordonunu çekip bağlamaya koyulduğunu fark etti. Bu parmakları durdurmak istedi. Durdurabilirdi de ama buna vakit kalmadı. Parmaklar pek tez canlı, pek ustaydı. Tursen uzun ömründe bu denli küçüldüğünü hiç bilmiyordu. ''Beni bu halimde uraz görecek olsa'' dedi Tursen kendi kendine. ''Ah oğlum, sana nasıl imreniyorum, sakat olsan da.'' Çapanın giyilmesi zor olmadı. Rahim giysinin iki yakasını çekip Tursi'nin göğsünde kapatırken başları aynı hizaya geldi. Baçasının yüzünü daha iyi görebilmek için Tursen biraz geriye çekildi. Bu yüzü iyi tanımıyordu. Kuşkusuz kendi halinde iddiasızdı ama gizli ve güçlü bir kendine güven vardı alttan alta. Zayıf ve zavallıydı ama bir mutlulukla aydınlanmış, sevinçli bir minnetle parlamıştı. ''Bana yardım etmesine izin verdiğim için şimdi gözünde daha büyük, daha saygıdeğer oldum.'' diye düşündü Tursen. Rahim'i harekete getiren içgüdünün ne olduğunu anlamaya çalıştı ama bir at koyamadı buna. Kendi kendinden duyduğu utanç ve tanığa duyduğu hınç yüzünden ölmek ve öldürmek isteğine kapılmaksızın kendisini baktırabileceği, onun bu haliyle ilgilenecek biri vardı şimdi. İlk güneş ışını odaya girip Tursen'in yüzüne değdi. Teni yüzündeki kırışıkların girintileri haz duydu bundan. Gözlerini kapayıp başını salladı, omuzlarını oynattı hafifçe. Koçamış bir at gibiyim diye düşündü. Acı duymadı bu düşünceden. Tursen'i kaplayan iyilik duygusu birden yok oldu. Rahim Tursen'in başına sardığı apak pamukluyu getirmekteydi ona. Birbirinden ayrı tuttuğu kolların üzerine yaymış olarak getiriyordu ak dokumayı, sanki çok değerli bir ipekliymişçesine. Tursen hırsla çekti aldı sarık bezini baçanın kolundan. ''Ben kendim sararım.'' diye homurdandı. Giyiniminde en zor, en acılı, en uzun zaman alan bir işti bu. Neyse ki kaslarıyla eklemleri bu çabaya girişebilecek denli yumuşamış, bir işlerlik kazanmıştı. Daha ilk hareketleri yapar, ilk ağrıları duymaya başlarken Tursen öfkesinin dağılıp gittiğini gördü. ''Hangi şeytana uydum böyle?'' diye geçirdi içinden. ''Baçanın bana bakmasını, vücudumu ellemesini kabul ediyorum da, sonra başıma dokunmak istedi diye kinleniyorum ona.'' Tursen'in omuzları cendere içindeydi. Yine de dişlerini sıkıp başladığı işi sürdürüyordu. Çatlak bir çıngırağın şıngırtısını andıran bir ses belleğinde canlandı o sırada. ''Çabuk yaşlan ey Tursen!'' diyordu bu ses. ''Kendi içinden çabuk yaşlan. Sana öğüdüm ve senin için dileğim bu.'' Tursen'in dudakları kıpırdamadı ve içinden verdiği yanıtı yalnız kendisi işitti. ''Varıyorum oraya, ey cümle alemin atası, varıyorum. Ama Allah bilir ya, çok hazin, çok da zor.'' Takati kesilen ağrılarına dayanamadığı kolları dizlerinin üzerine indi. Çarpoyun tahtaları çatırdadı. Rahim efendisine doğru şöyle bir davrandı. ''Yok.'' dedi Tursen başasına, ''başlanılan işi bitirmek gerek.'' Dingin dostça konuşmuştu, sözünü sürdürdü. ''Bak, iyi bak nasıl sardığıma. Kim bilir belki yarın sana düşer bu işte.'' Tursen'in kolları yeniden yukarı kalktı. Parmakları görkemli sarığını sarıp sarmalamaya, düzeltmeye, kıvrımlarına, her bir yanına son yetkin biçimini vermeye koyuldu. Gardigeç'in anısı hiç aklından çıkmıyordu. Yaşı belirsiz öykücünün, başkalarını korumanın ve başkaları tarafından korunmanın insanlar için zorunlu olduğu konusunda söylediklerini anımsadı. Tüm insanlar için bir zorunluluk. Bunu hiç bilmeyenler ve istemeyenler için bile. Tursen Uraz'ı düşündü, ardından Rahim'i ve mırıldandı. ''Ey cümle alemin atası, senin bilgeliğin gerçekten çok büyük ve de çok derin.'' Tursen kollarını ağır ağır iki yanına indirdi. Sarığı alışılmış düzenliliğini, görkemini almıştı. Derin derin bir soludu, iki bastonuna dayanıp fazla güçlük çekmeden ayağa kalktı. Yerine gelen gücü bir dalga gibi yeniden tüm bedenine yayılıyordu. Kapıya doğru bir adım attı. ''Bir dakika!'' diye bağırdı Rahim. ''Bir dakikacık efendim!'' Baça çarpoya koştu. Her zaman olduğu gibi yastığın yanında duran kamçıyı alıp Tursen'in yanına döndü. Kamçıyı efendisinin kemerine geçirdi. ''Tüm unutmuştum onu.'' dedi Tursen yarı işitilir bir sesle. Baça'nın kendisine bakan küçük, kirli, mutlu yüzüne şaşarak baktı. Kir ve mutluluğun altından düzgün, kapanmamış bir yaranın izleri görülüyordu. ''Bu kesik izlerini ömrünün sonuna dek taşıyacaksın.'' dedi Tursen ses tonunu değiştirmeksizin. Rahim bir an için kendi halinde ve çekingen olmaktan çıktı. Küçük yüzünü yiğitçe yukarı kaldırdı. Gözleri efendisinin sarı gözlerine ürküntüsüz baktı ve yanıtladı. ''Allah'a şükrederim bundan ötürü. Yaşlandığım, çok çok yaşlandığım zaman cümle alemin atası gibi yanaklarımdaki bu izlerden herkes büyük Tursen'e hizmet etmiş olduğumu bilecek ve bunu benim şanıma sayacaklar ve oğullarımın torunları bundan ötürü saygı görecek.'' Tursen iki bastonuna dayanarak bir adım attı. Düşünüyordu. Yarışmalarımın, zaferlerimin en güzeli bile sonunda unutulup gidecek olan ünümü birkaç yıl daha sürdürmeye yaramayacak da, bir çocuğun yüzünü paralayan haksızlığımın izleri belki bunu sağlayacak. Rahim dans eder gibi hafif adımlarla yürüyüp Tursen'in önüne geçti. Yaşlı çobendoz sofaya çıktığında toprak testiyi hafif çeyerek elinde tutuyordu. Tursen bastonlarını bir köşeye bıraktı. Sırtını duvara dayayıp abdest aldı. Bunu bitirince bacakları üzerine daha sağlam durabildiğini fark etti. Her günkü gibi bir baston yetecek dedi içinden ve büyük bir başarı kazanmış gibi sevindi. Oyunun alışılmış kurallarına direniyor sandığı vücudu bu kurallara yeniden uyuyordu şimdi. Dışarıda güneş Tursen'i hiç alışmadığı denli iyi karşıladı. İnsanın tenini onun kadar iyi ısıtan bir başka giysi olamazdı. Işınları eklem ve kemikler için olağanüstü bir iksirdi, iliğe kadar işleyen. Boynunda, omuzlarında, belinde, bileklerinde, dizlerinde ve topuklarında hiçbir tutukluk kalmamıştı. Damarlarında kanı iyi akıyor, yüreği düzgün çarpıyordu. "Ne oluyor bugün?" diye sordu Tursen kendi kendine. Sorusunun yanıtını hemen buldu. Güneş daha iyi ısıtıyordu. Çünkü gökte her gün dışarı çıktığında olduğundan daha yüksekteydi. Sabah namazını da kaçırdım diye düşündü. Ama uzun sürmedi bu üzüntüsü. Süremezdi. Mutluluk duygusu kolayca bozulamayacak denli, diri ve tamdı. Gardi geçin bir sözünü anımsadı yine. Bir insanın hangi kaderi gerçekleştirmek için dünyaya getirilmişse, onu en iyi biçimde gerçekleştirmesi duaların en doğrusu, en iyisidir. İşte kendisi, Tursen bu sabah bir çocuktan yardım dilediği zaman bunu yapmış değil miydi? Avlulara doğru yürümeye başladı. Bastonu yine görkemliliğinin bir simgesiydi, sarığı ise bir taç. Seyislerle çobendozlar her gün olduğu gibi bugün de onu kendi kişiliğine sadık kalmış göreceklerdi. Ahırların başı ve atların efendisi. Yaşam hala güzeldi, iyi ve namuslu. Ne kadar bir zaman için? Yine yaşı belirsiz öykücüyü anımsadı. Doğduğu vadilere ulaşabilmiş miydi acaba? Yaşamı orada sönmüş müydü öngördüğü gibi? Tursen usulca gülümsedi. Öleceği zamanı kim önceden bilebilirdi ki? Sırtını doğrulttu, başını daha da kaldırdı, dikleştirdi. Ayaklarının altındaki sert toprağı daha bir titretti. Rahim'in kendi çabasıyla yataktan kalkmış, yıkanmış, giyinmiş olan bu kocamış adamı gözleri kamaşarak bakışlarıyla izlediğini gördü. Yıkılmaz, ölümsüz, yaman büyük Tursen. Lefort Aşoz, Avene, 16 Ekim 1966. Kitabın sonu. 3 Şubat 2010. Sayfa 534.